Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم الله بما تعملون بصير
صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 9 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 18 Nisan 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Filistin gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, başlangıçtan günümüze sömürge ve dünyada su krizi, endişeler ve umutlar resimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Komutan Haktalep, nükleer tesisler tehdit edilirse İran'ın doktrini değişebilir açıklamasında bulundu. Gazze'de şehit olan çocukların sayısı dehşet verici. İşgal güçleri Gazze şeridinde 5000'den fazla kişiyi tutukladı. Avrupa Birliği Batı Asya'da gerilimin önlenmesine vurgu yaptı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail suç işlemede Hitler'i geçti dedi. Şimdi haberler. İran nükleer merkezleri koruma ve güvenlik komutanı Siyonist rejimin İran'ın nükleer merkezlerine karşı tehdidinin İran İslam Cumhuriyeti'ne ilan ettiği nükleer politika ve çekincelerini gözden geçirmesine sebebiyet verebileceğini kaydetti. İran Nükleer Merkezleri Koruma ve Güvenlik Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aktalep, nükleer merkezin tehdit edilmesi İran'ın nükleer politikalarının gözden geçirmesine sebep olabilir, dedi. Komutan Tuğgeneral Ahmet Aktalep bugün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin olası tehditleri bugün ve dünle ilgili değildir. Sahte Siyonist rejim geçmiş yıllardan bu yana tehditlerin yanı sıra nükleer sanayi alanında da sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmektedir, dedi. İran'ın nükleer merkezlerinin tam olarak güvenlik içinde olduğunu söyleyen Tuğgeneral Haktalep sözlerinin devamında nükleer merkezin tehdit edilmesi İran'ın nükleer politikasının gözden geçirilmesine sebep olabilir ifadesini kullandı. Siyonistlerin nükleer merkezlerinin bilgilerine sahip olduklarına dikkat çeken nükleer merkezleri koruma ve güvenlik birlikleri komutanı, Siyonist düşmanın nükleer merkezleri tüm hedeflerin gerekli bilgilerine ve kimlik bilgilerine sahibiz ve olası eylemlerine yanıt vermek için eller belirlenen hedefleri yok edecek güçlü füzeleri ateşlemenin tetiğinde, dedi. Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesisimize karşı harekete geçmek istediği takdirde İran'ın sert cevabıyla karşı karşıya kalacaklarını belirten Komutan Haktalep, kesinlikle bizim tepkimizle karşı karşıya kalacak ve rejimin nükleer merkezlerinin gelişmiş silahlarımızın hedefi olacaktır, dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze şeridine yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 13.800'den fazla çocuk yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 194 gündür devam ediyor. UNICEF İcra Direktörü Catherine Ruschel yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında 13.800'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini aktararak binlercesi yaralandı, binlercesi de açlığın eşiğinde, dedi. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından yapılan açıklamada ise Gazze şeridinde her 10 dakikada bir çocuğun yaralandığı ya da öldüğü belirtildi. İsrail saldırılarında Gazze şeridinde bugüne kadar 33.899 kişi hayatını kaybetti, 76.664 kişi de yaralandı. İşgal güçleri Gazze şeridine savaş açtı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 5000'den fazla kişiyi gözaltına alırken işgal rejimi zindanlarında esir tutulan Filistinli sayısı 10.000'i aştı. Gazze'deki hükümet enformasyon ofisi dün Filistinli esir günü münasebetiyle yayınladığı bildiride işgal güçlerinin Filistinli esirlere en ağır işkenceleri uyguladığını belirterek uluslararası toplumdan Filistinli esirlerin davaları konusunda üzerine düşen ahlaki ve hukuki sorumluluğu yerine getirmesini istedi. Bildiride Filistinli esir günü anılırken işgal rejimi zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısının katlanarak arttığı ve esirlerin insani olmayan zor koşullarda yaşam mücadelesi verdikleri ifade edildi. Bu yıl Filistinli esir günü anılırken işgal ordusunun Gazze şeridinde sivillere, kadınlara ve çocuklara açtığı savaşın devam ettiği kaydedilen bildiride Filistinli esirlerin işgal rejimi zindanlarında intikam amacıyla ağır işkencelere maruz kaldıklarına ve en basit insani haklardan bile mahrum bırakıldıklarına dikkat çekildi. İşgal rejimi Amerikan Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Gazze şeridinde yaklaşık 7 aydır soykırım savaşı sürdürüyor. İşgal ordusu Gazze şeridini havadan, karadan ve denizden bombalayarak her gün birçok katliama imza atıyor. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Batı Asya bölgesinde gerilimlerin önlenmesine ve Gazze şeridinde birkaç çözümün, barışçıl çözümün üzerine odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı. Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Avrupa Birliği'nde katılımıyla dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere Capri Adası'nda bir araya geldi. Borrell burada yaptığı konuşmada Gazze'deki insani felaketin devam ettiğini belirterek insani yardımların son dönemde artmasına rağmen hala çok yetersiz olduğunu vurguladı. İran'ın saldırısının ardından İsrail'in ölçülü ve soğukkanlı tepki vermesini isteyen Borrell, "Abartmak istemiyorum ama Orta Doğu'da dünyanın geri kalanına, özellikle de Avrupa'ya şok dalgaları gönderecek bölgesel bir savaşın eşiğindeyiz. O yüzden bu gerilimi durdurmamız gerekir," dedi. Toplantı öncesinde de yaptığı açıklamada Borrell'in İran'ın soykırımcı İsrail rejimine karşı düzenlediği Sadık Baat operasyonunu işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde kendi doğal savunma hakkını kullandığını ve uluslararası kurallar ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin açık ihlali sayılan İsrail rejiminin diplomatik misyona karşı askeri saldırısı başta olmak üzere tekrarlanan askeri saldırılarına yanıt olarak işgal topraklarındaki askeri hedeflere karşı füzeli ve İHA'lı saldırılar düzenlediğini vurguladı. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Siyonist rejim, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne terör saldırısı düzenleyerek İran'ın üst düzey askeri danışmanlarından 7'sinin şehit olmasına yol açtı. İslam İnkılabı rehberi ve İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Hamine'yi Tel Aviv'in eylemini İran İslam Cumhuriyeti topraklarına saldırı olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurguladı. Bu nedenle 14 Nisan 2024 Pazar sabahı devrim muhafızları bu saldırgan rejimi Sadık Vaat operasyonu ile işgal altındaki topraklara insansız hava araçları ve füzeler ateşleyerek cezalandırdı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs subayları roketlerle Gazze şeridine yakın Siyonist şehir ve yerleşim bölgelerini hedef aldı. Bir haber ajansının bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Suhayları Enformasyon Merkezi Gazze şeridine yakın Siyonist şehir ve yerleşim yerlerine ağır roket saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Kudüs Suhaylarının Siyonist yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının bir kısmı 12,5 kilogramlık grad roketleriyle gerçekleştirildi. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin askeri kanadı Kassam Tugayları, keskin nişancıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'un doğusunda da bir Siyonist askeri hedef aldı. Siyonist rejimin askerleri geçtiğimiz gün ve gece Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde 7 toplu katliam suçu işledi. Bunun sonucunda 71 kişi şehit oldu, 106 kişi de yaralandı. Gazze Şehri Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin bu şeritteki işgali sonucu şehit sayısını 7 Ekim 2023'ten bu yana 33.970 kişiye ulaştığını duyurdu. Gazze Şehri'nin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Siyonist rejimin saldırısında yaralanların sayısı 76.770'e ulaştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13.800'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü 8.000'e yakın kişinin hala kayıp ve enkaz altında olduğunu, onları çıkarma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Gazze'deki savaşta şehit olanlar ve yaralıların %73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze'deki Filistin direniş grupları İran devrim muhafızlarını işgal rejimine yönelik cezalandırıcı yanıtını selamlayarak işgal rejimi askerlerine yönelik yeni operasyonlar düzenlediklerini duyurdu. Gazze şeridindeki Filistinli direniş grupları İran'ı selamlayarak Siyonist rejimin asker ve silahlarına yönelik yeni operasyonlar düzenledi. Nasır Selahattin Tuğayları Siyonist askeri üssü Zıkkım'e 107 füze fırlatma anını gösteren bir video yayınlayarak İran İslam Cumhuriyeti'ni ve İsrail'e yönelik cezalandırıcı saldırıyı selamladı. Kassam Tuğayları yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Bu taburlara bağlı direnişçiler Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deir el-Belah'ın doğusunda Siyonist rejim ordusunun D9 askeri buldu zirini Yasin mermisiyle hedef aldı. Kudüs Tugayları ayrıca şunları duyurdu. Deir el-Belah'ın doğusundaki bu Tugay güçlerinin Siyonist ordusunun askerleri ve silahlarıyla yoğun bir şekilde çatışmaya girdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İran'ın Siyonist rejimin saldırılarına karşı verdiği cezai tepkiyi takdir ederek Siyonist rejimin nara atma döneminin artık sona erdiğini duyurdu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Siyonist rejim İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne terör saldırısı düzenleyerek İran'ın üst düzey askeri danışmanlarından 7'sinin şehit olmasına yol açtı. İslam İnkılabı rehberi ve İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Hamenei Tel Aviv'in eylemini ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarına saldırı olarak nitelendirdi ve Siyonist rejimin cezalandırılacağını vurguladı. Bu nedenle 14 Nisan 2024 Pazar sabahı devrim muhafızları bu saldırgan rejimi gerçek vaat operasyonu ile işgal altındaki topraklara insansız hava araçları ve füzeler ateşleyerek cezalandırdı. Bugün Hamas hareketi yeniden yaptığı açıklamada İran'ın Siyonist rejimin saldırganlığına karşı verdiği cezalandırıcı yanıtı takdir ederken şu vurguda da bulundu. Bu rejimin yargılanmadan ve ceza beklemeden nara atma zamanı sona erdi. Hamas ayrıca İran'ın yanıtı sonrasında Batı'nın ortaya koyduğu tavra tepki göstererek Batı'nın Siyonist rejime tarafgir tutumunu kınadığını, Batı'nın Gazze'de Siyonistlerin Filistinlilere yönelik toplu katliam suçuna karşı sessizliğini hala koruduğunu vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze'de yaklaşık 14 bin masum çocuğu öldürerek suç ve vahşet işlemede Nazi lideri Adolf Hitler'i geride bıraktığını ifade etti. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Erdoğan, İsrail'in Batı'nın koşulsuz desteğiyle hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da katliamların en utanç vericisi olduğunu ifade ederek olaylar insanlık tarihidir dedi. Açıklamalarının devamında Filistinli direniş hareketi Hamas'ın mücadelecilerini Türkiye'ne 100 yılı aşkın bir süre önce bağımsızlık mücadelesiyle karşılaştıran Erdoğan, milli mücadelede Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin. Tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdiği sürece mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin Filistin erkek ve kız kardeşlerinin tarafından her şekilde durduğunu vurgulayarak şu hatırlatmada da bulundu. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in son 70 yılda Filistin topraklarını yavaş yavaş nasıl işgal ettiğini gösteren haritalar sunduk. Türkiye'nin her şekilde Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in son 70 yılda yavaş yavaş Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini gösteren haritaları Birleşmiş Milletler'e sunduk, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas siyasi büroşu Fihniye ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan, Katar'da Hamas siyasi büro şefi Haniye ve heyetiyle görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede gazi insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'ya ziyaret gerçekleştirdiği kapsamda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ali Sani ile de görüştü. Görüşmenin ardından soruları cevaplayan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır, dedi. Bölgedeki son gelişmeleri Katarlı mevkidaşıyla ele aldıklarını belirten Fidan, biz İsrail'in Gazze'de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını baştan ifade etmiştik. Tırmanma ve yayılma ihtimaline karşı uyarılarımızı yapmıştık, dedi. Fidan, geçen hafta sonu yaşananların bölgede şu ülkelerinde dahil olduğu bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını, herkese gösterdiğini kaydederek bu riskin hala devam ettiğini dile getirdi. Ve sırada bültenimizin son haberi var. Çin Dışişleri Bakanı Bağımsız Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e resmi üyeliğini destekledi. İran'ın haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin'in bağımsız bir ülke olarak Birleşmiş Milletler'e resmi üyeliğini desteklediğini, işgal rejimi İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarının bölgede bir insani felakete yol açtığını belirterek şöyle konuştu. Çin hükümeti derhal ve koşulsuz ateşkesin sağlanmasını vurgulayarak bu bölgede gerilimin daha da artmasını önlemek için insani yardım mekanizmasının kurulması çağrısında bulunmaktadır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, İran İslam Cumhuriyeti ve Batı Asya'da direnişin temelini atan şahsiyet, İmam Hümeyni'nin 14 siyasi görüşü başlığı altında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'den önce İran İslam İnkılabı'nın kurucusu. 1902-1989 yılında İslam hukuku ve siyaset felsefesinin zamana ve mekana göre toplumu yönetmeye yönelik yeni planlar yapma yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. İlk veli-i fakih ve dini inkılabın lideri olan rahmetli İmam Hümeyni'nin gaspçı, inkılapçı düşüncesi İran toplumunun çeşitli kültürel, bilimsel, insani, siyasi ve askeri boyutlardaki parlayışı ve gelişmesiyle ilgili başarılı sonuçları, özellikle de Lübnan'dan Yemen'e kadar Batı Asya'da sömürgeciliğe karşı bir nevi bağımsızlık çalışması oluşturulabilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Rahmetli İmam Hümeyni, İslami yönetim teorisini yeniden canlandırarak İran'ın İslami hareketini teorik açıdan başlattı. Kraliyet hükümetini gayri meşru ilan ettiler ve ilahi öğretilere dayanan hükümet dışında herhangi bir hükümeti reddettiler. Rahmetli İmam Hümeyni, halifelik teorisini, kraliyet meşrutiyetini ve velayet-i fakih teorisini İslam Cumhuriyeti teorisine yükseltti. Bu konu rahmetli İmam Hümeyni'nin İslami hareketinin son asırdaki diğer İslami hareketlerle olan temel farklılıklarından biridir. İran'da dini bir otoritenin önderliğindeki kraliyet hükümetinin devrilmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulması, İslami uyanış hareketinin çağdaş dönemin en önemli zaferidir. İmam Hümeyni ve mücadele arkadaşlarının en önemli teorik başarısı, İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın onaylanmasıdır. İlk defa İslam toplumunun modern çağın zaman ve mekan zaruretlerine göre nasıl yönetileceği teorisi pratik bir şekilde kanunlaştırıldı. Elitler ve İran halkının seçtikleri kişiler ve halkın çeşitli kesimleri tarafından onaylandı. İslam Cumhuriyeti Anayasası, İslami öğretiler ve yönetim deneyimiyle Rönesans'tan bu yana insanlığın kolektif bilgeliğinin birleşimidir. Anayasanın içeriği, İslam'a şekli ise modern çağ insanlığının kolektif aklına dayanmaktadır. Dolayısıyla milletin kararlara katılması esası olan şura ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yürütme organı, yargı, İslami Şura Meclisi, Anayasayı Koruma Konseyi, Uzmanlar Hubregan Meclisi, İslami Nizamın Maslahatını Teşhis Konseyi, Yüksek Milli Güvenlik Konseyi ve şehir meclislerinin kurulması anayasada dikkate alınmıştır. İmam Hümeyni aynı anda Doğu ve Batı bloklarının karşısında durduğu ve Amerika'nın ve Siyonizmin zulmüne ve doyumsuzluğuna karşı İslam dünyasında İslam ümmetinin direniş cephesini kurdular. İmam Hümeyni önderliğindeki İran İslam devrimi, İslam ümmetinin ve dünyanın fikri siyasi denklemlerini değiştirdi. İslam inkılabının zaferinin etkisiyle uluslararası ilişkilerde ve dünyanın siyasi devrimci düşüncesinde İslam inkılabı söylemi çağı, siyasal İslam ve dini yönetim olarak yeni bir dönem başladı. İmam Hümeyni'nin siyasi düşüncelerinin temelleri. İç boyutta imam halkı tüm işleri başı olarak kabul ediyor. Ve dış boyutta ise sömürgecilikle yüzleşmek ve Müslümanların birleşmesi, İmam Hümeyni'nin siyasi felsefesinin temel endişesiydi. Halkın iradesini ve kanaatini yasama ve karar alma sistemine dahil etmek, onun içtihadının önemli görüşlerinden biridir. Ki bu da İslami sloganlara sahip diktatörlerin ve otokratların düşünceleriyle açık bir tezat teşkil etmektedir. Rahmetli İmam Hümeyni'nin kendi bakış açısıyla siyaset ve yönetim teorik yönlerini gösteren bazı sözleri şu şekildedir. 1. İslam hükümetinin ilkeleri. İslam devletinin 3 esası şunlardır. Birincisi, İslam hükümdarında adaletin gerekliliği ilkesi. İkincisi, Müslümanların hükümdara oy verme ve kendi kaderlerini belirleme özgürlüğü ilkesi. Ve üçüncüsü, İslam devletinin dış müdahaleden bağımsızlığı ve Müslümanların kaderi üzerinde kontrol sahibi olmaları ilkesi. 2. Cumhuriyet türü. İslam Cumhuriyeti hükümeti diğer cumhuriyetler gibi bir cumhuriyettir ancak hukuku İslam hukukudur. 3. İslam Cumhuriyetinin görevleri. İslam Cumhuriyeti çalışmalarının temeli ülkenin bağımsızlığını ve milletimizin özgürlüğünü sağlamak, yolsuzluk ve fesatla mücadele etmek, yasaları düzenlemek ve tedvin etmektir ki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel tüm alanlarda gerekli reformları İslami standartlara göre uygulansın. Bu reformlar tüm halkın tüm katılımıyla gerçekleşecek ve hedefi her şeyden önce yoksulluğu ortadan kaldırmak ve her türlü baskıya maruz kalan halkımızın ezici çoğunluğunun yaşam koşullarını iyileştirmektir. 4. Parlamentonun konumu ve mevzuat. İslami Şura Meclisi'nin manası halkın serbestçe bir avukat ataması ve oturup ülke meseleleri hakkında istişarede bulunmasıdır. 5. Seçimler ve kamu iradesi. Şahın devrilmesinden sonra işleyi devralacak grubun en önemli asli görevlerinden biri seçimlerde hiçbir sınıf veya zümrenin güç ve nüfuzunun bulunmadığı serbest seçimlerin şartlarını sağlamaktır. 6. Dış politikanın ilke ve temelleri. İslam devleti politikası, bağımsızlığın, halkı ve hükümetin ve ülke bağımsızlığının korunması ve tam bağımsızlığın ardından karşılıklı saygıdır. Ve süper güç olan ve olmayanlar arasında bir fark yoktur. 7. Filistin meselesi ve dünyanın özgürlük arayanları. İran milleti başta Filistinli kardeşler olmak üzere tüm özgürlük savaşçılarının saldırgan İsrail'e karşı mücadelesine her zaman destek olmuştur. Biz her zaman onların hareketini destekledik ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olduk. 8. Müslümanların birliği. Müslümanların ve İslam devletlerinin birliği benim hayat planlarımın başında yer alıyor. İslam devletleri arasında ihtilaflardan endişe duyuyorum. Müslümanlarla hükümetler arasında uçurma yolu açan olayların farkındayım. 9. Mustazaflar ve sosyal adalet. İslam Cumhuriyeti'nin gerçekleşmesi ve bizim başarımız ve sizin başarınız ile benzer bir İslami adalet biçimini tesis edeceğimizi, hepimizin sorunlarımızın çözülmesini, çalışanların mağduriyetinin çözülmesini, işçilerin mağduriyetinin çözülmesini umut ediyorum. 10. Özgürlük halka aittir. 11. Adalet. 12. İnsan hakları. 13. Sömürgecilikten kurtulma. 14. ise Amerika'yı eleştirmektir. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber. Siyasi yorumu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Gazze'de soykırım devam ederken dünya İsrail ve İran arasında oluşturulan gerilim nedeniyle alarma geçmiş durumda. Bölgede yükselen tansiyon ile ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de soykırıma değindi ve İran'ın Şam'daki büyükelçiliği hedef alındığında batılı ülkelerin hiçbir şey demedikleri ancak İran'ın İsrail'e misillemede bulunurken söz konusu bu batılı ülkelerin İsrail'e destek çıkmalarını eleştirdi. Türkiye'nin özellikle Gazze ile ilgili ve İsrail ile ilgili politikalarına da değindi. Netanyahu bu cinayetlerden sorumludur şeklinde bir mesaj verdi Erdoğan ve biz bugün sohbetimizde bölgede yaşanan son gerilimden yola çıkarak Türkiye'nin pozisyonuna ve İsrail'e karşı olan tutumuna bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Gazze krizi ve özellikle İsrail'in orada sürdürdüğü cinayetlerine ilişkin son haberler gündeme yansıyor bildiğiniz gibi. Son olarak da bölgenin belli başlı haberlerinden biri de İran'ın İsrail'e misillemede bulunması ve İsrail'i direkt füzelerle hedef almasıydı. Şimdi bu konu Türkiye'de nasıl takip edildi Bedri Bey? Şimdi Türkiye'nin özellikle İsrail olan tutumunu da göz önünde bulunduracak olursak İsrail ile İran arasındaki son gerilim nasıl izlendi Türkiye'den efendim?
Elbette Türkiye'deki Filistin-İsrail çatışmasından ve soykırım çatışmalarından dolayı tüm siyasilerin ne kadar rant elde edeceği, siyasi rant elde edeceği hesapları var. Hiçbir siyasi bugün İsrail'e yani pratikte herhangi bir çıkışı görülmedi. Bunun bugünkü hükümet olan AKP hükümetinin de zaman zaman bu yönlü demeçler vermesi ve çıkışlar yapması da sadece ve sadece kendi tabanının tepkilerini yakıştırmaya yönelik bir olaydır. Yani burada bir yanda İsrail'le var olan ticareti ve silahların tamiri ve destekleri yapılırken bu yönlü demeçlerin bir kayda değer bir yanı yoktur. Yani burada İsrail'e bir tavır alınacaksa başta İsrail'le olan ticari ve askeri ilişkilerinin kesilmesi gerekiyor. Bugün biliyoruz ki Türkiye, İsrail en büyük kaynağını, maddi kaynağını, ekonomik kaynağını Türkiye'de sağlamaktadır. Ve bu birçok ihtiyacını Türkiye'de sağlamaktadır. Zaman zaman bu yönlü tepkiler hükümete bildirseler dahi hükümet bu yönlü herhangi bir adım atmadığını görülmektedir. Yani bu gibi demeçler vereceğine kendisi hükümet olan sanki bir muhalefetteymiş gibi bu yönlü demeçler vermesi bir anlamı yoktur. Yani bunun yapabileceği çok şey var. Bu da pratik adımların atılmasıdır. İsrail'e karşı ilişkilerin kesilmesidir. Bu gibi bir tavrın içinde olmazsa diğer yönüyle demeçler vermesi de hiçbir kayda değer bir yanı yoktur. Bununla ilgili kendi tabanını yatıştırmaya yöneliktir. Birçok muhalefet partisi de bu yönlü hükümete yönelmesi ve eleştirilmesine karşılık hükümet böylesi bir açıklama yapması mecburiyeti doğdu. Ve böyle bir açıklama yaptı. Bunun arkası da pratikteki adımlardır.
Tahran Radyosu.
Peki şimdi bundan sonraki atılacak olan adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz Türkiye tarafından? Son günlerde bir haber gündeme yansıdı. Türkiye'den İsrail'e jet yakıtları gidiyor şeklinde başlıklar yansıdı. Daha sonra bir açıklamalarda bulunduklarını gördük Türkiye yetkililerinin. Bunu aslında tekzip ettiler, yalanladılar ve daha sonra da bir boykot, mal ihracatının boykot edildiği haberini duyduk Türkiye'den İsrail'e. Şimdi bunları siz ne kadar samimi buluyorsunuz? Acaba bir etki sağlayacak mı Gazze'de cereyan eden bu gelişmelere?
Bu doğrusu halk tabanında bu yönlü şeylere karşı hazırlıklıdır. Yani halkın buna vereceği cevap vardır. Ama diğer yanda çok önemli olan olay da şu, hükümet bu yönlü demeçler verirken diğer bir yanda ticari faaliyetlerini ve Türkiye'den giden malların birçok ihtiyacını bugün İsrail Türkiye'den karşılıyor. Yani bunu var, yani bunu hükümet her ne kadar yalanlasa da bunun pratikte karşılığı var. Yani bu birçok şirketin bugün İsrail'le ticari ilişkileri olduğu ve bu ticari ilişkilerin de birçoğu da Yahudi asıllı Türkiye'de yaşayan kesimlerdir. Bunun önüne de hiçbir zaman hiçbir güç Türkiye'de geçmeyeceği bellidir. Çünkü var olan gücün, bugün iktidar olan her, Türkiye'de iktidar olan her gücün Yahudi iş adamlarının, Yahudi lobilerinin desteğiyle ayakta durmaktadır. Böylesi bir durum yaşanırsa iktidar olan herhangi bir partinin düşmesine de neden olur. Bunun hesabı yaptıkları için de bu yönlü bir eyleme, bu yönlü bir ilişkiye geçmeleri olası değildir. Ha bunun Türkiye işte tarihten gelen İsrail'den var olan birçok ilişkileri vardır ve yani İsrail devletinin kuruluşundan bu yana o ilişkiler süre gelen devam etmektedir. Bu konuda herhangi bir değişikliğin olması mümkün değildir.
Doğru. Şimdi Berdi Hocam, bundan sonra özellikle mevcut bu gerilim devam ederken siz daha sonra İsrail'in Türkiye'ye karşı siyasetlerinde bir değişikliğe doğru gideceğine inanıyor musunuz?
Yok, bu konuda değişiklik olması biraz zor gözüküyor. Çünkü buradaki İsrail'in Türkiye yönetimi üzerindeki baskısı, gücü yani gerçekten hakim bir noktadadır. Ve bu hakim noktada olmasının nedeni de bugün Türkiye'deki etkin olan ticari kesimlerin Yahudilerle, Yahudi ortaklarıyla olan ilişkileridir. Bu biraz zor gözüküyor. Yani bu konuda İsrail birçok zaman da yani Türkiye'nin yumuşak karnı olan Kürt meselesini de gündeme getirip bu yönlü Türkiye'deki tepkileri geri adım atmasına da neden olur.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Berdi Bey.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Berdi Fırat ile konuştuk. Gazze krizi ve devam eden soykırım meselesiyle ilgili orada İsrail'in sürdürdüğü cinayetler konusu etrafında uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız. Cevan gazetesi, Rusya ve İran Cumhurbaşkanlarının görüşmesinde Putin'in tüm tarafları ılımlı davranmaya davet ettiğini, İsfahan rafineri projelerinin İran yapımı teçhizatla tamamlandığını, İslam İran'ın ulusal güvenliğinin korunmasında kimseden çekinmediğini belirtiyor. Armağan-ı Emruz gazetesi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'ten naklen Siyonist rejimi yenilgisinin stratejik yenilgi olduğunu belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Ulusal Ordu Günü geçit töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Siyonist rejimin başarısızlığı istihbarat, güvenlik ve askeri açıdan başarısızlıktı ama en önemlisi stratejik bir başarısızlıktı. Bazı ülkeler Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalıştı ama şimdi kendi uluslarının önünde başları yere eğilmiş durumda ve bu Siyonist rejim için stratejik bir başarısızlıktı. Bölge ülkelerini askeri güçlerimizin güvenlik ve barış sağlayan, bölgeye otorite getiren ve tamamen güvenilir olduğunu,
bu ülkelerin Siyonist rejimle ilişki kurmak yerine kendi sahip olduklarına, Müslüman güçlere, ordumuza ve devrim muhafızlarına güvenmeleri gerektiğini söylüyorum. Bölgede yabancı güçlere ihtiyaç yok.
Tahran Radyosu.
Cumhur-i İslami Gazetesi, bölgedeki Arap ülkelerin İsrail'in işgal edilen Filistin topraklarına saldırısına karşı savunma çizgisi oluşturmak için Amerika ile işbirliğinin perde arkasının Washington Post gazetesinin ifşa ettiğini, Borrell'in korsan rejimi uyararak bölgedeki savaşın kimsenin yararına olmadığını, Birleşmiş Milletler'in katil rejimin Gazze Savaşı'nda 10 bin kadını katlettiğini belirttiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi ise, Şeyh Naim Kasım'ın direnişin düşmanla mücadelede tüm hedeflerine ulaştığını belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı direnişin Amerika'nın yeni Orta Doğu projesini üçüncü kez başarısız kıldığını ve ortadan kaldırdığını belirterek şunları vurguladı. İşgalci düşmana mevcut çatışmamızda asgari gücümüzü kullanarak tüm hedeflerimize ulaşmayı başardık. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Beyrut'ta Alimler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin yıkılmasının ve Filistin'in zaferinin yakın olduğuna değinerek şu ifadelerde bulundu. İslami direniş asgari gücünü kullanarak kendi kurallarını düşmana dayatmayı başardı. İşgalci Siyonist rejimin yolu acımasızlık ve zulümdür ve bu rejimin yıkılması yakındır. Ancak Filistin'in yolu cihattır, şehadettir ve sabırdır ve zaferi yakındır. İsrail müstekbir dünyanın desteği olmadan ayakta kalamaz. Şimdi Gazze'deki savaşı iki şey durdurabilir. Amerika ve onun seçimleri ve dünyada İsrail'e karşı Filistin halkıyla sağlanan benzeri görmemiş birlik ve dayanışma. Şeyh Naim Kasım, düşman Amerika ve İsrail ve onların müttefiklerinin bölgedeki tüm projelerin başarısızlıkla sonuçlandığına değinerek şunları söyledi. Amerika tarafından planlanan yeni Orta Doğu projesi ilk kez Temmuz 2006'da Hizbullah ile Siyonist rejim arasındaki savaşta, ikinci kez ise Suriye'de Suriye'ye karşı küresel savaşta ortadan kaldırıldı ve bu kez de Gazze'de etkisiz hale getirildi ve ortadan kaldırıldı.
Keyhan gazetesi ise İran'da Ulusal Ordu Günü münasebetiyle bir yorum yazısını okuyucularla paylaşırken, korsan rejimin İran'ın İHA ve füze saldırılarıyla ilgili her türlü haber ve görüntünün yayınlanmasını yasakladığını, İran operasyonun modern silahlarını kullanmadan olağanüstü karmaşık olduğunu belirtiyor. Horasan gazetesi ise Muhammed el-Hindi'nin korsan rejimin İran'a karşı caydırıcı gücünün sona erdiğini belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail'in İran'a karşı caydırıcı gücünün sona erdiğini vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi şu ifadelerde bulundu. Bugün yeni kurallar şekillendi ve İran'ın tepkisi aslında bölgede İsrail'e bir uyarıydı. Netanyahu bölgeyi savaşa sürüklemek istiyor ama bir taraftan da bölgesel savaşa yol açmayacak kararlı bir tepkiden bahsediyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İsrail'in ağırlığı ve stratejik konumu her düzeyde azaldı. Dünyadaki güç dengeleri değişiyor ve artık Amerika en iyi durumda değil ve İsrail bölgeye hakim olamıyor. İsrail'in Gazze ve Filistin'de işlediği suçlar Batı'nın desteği altında işleniyor ve bu suçlara Batılılar da katılıyor. Yani bir aşama şekilleniyor ve bu aşamada hesaplamalarını yeniden gözden geçirmeliler.
D Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamdan cep telefonları aracılığıyla Fars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Başlangıçtan Günümüze Sömürge isimli podcast'te sömürgeciliğin utanç verici olgusu ele alınırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerindeki tarihini, arka planını nasıl oluşturulduğunu ele alacak, sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve oluşumundaki nedenleri inceleyerek aynı zamanda türlerinden de bahsedeceğiz. Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Başlangıçtan Günümüze Sömürge isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bundan önceki sohbetimizde sömürgeciliğin araçlarını anlatmıştık. Araç olarak haber ajansları, uluslararası radyolar, uluslararası uydu ve televizyonlar, film, sinema, animasyon dünyası, dergiler, internet, kitaplar gibi çeşitli medya organlarına değinmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise sömürgecilik alanındaki eğitimle ilgili araçları tanıyacağız. Sömürgeciler hedeflerine ulaşmak için eğitim programlarında kullanılabilecek tüm araçları kullanırlar. Eğitim sistemi, metinler ve ders kitapları, eğitim merkezleri, öğretmenler, İngiliz dili, kültür vakıfları aşağıda tanıtacağımız sömürgecilerin kullandığı eğitim araçlarıdır. Eğitim sistemi. Batı dünyasının bir ürünü olan ve dünyanın hemen her yerinde uygulanan yeni eğitim sistemi, sömürge yönetiminin yayılmasında her zaman büyük rol oynamıştır. Bu eğitim sistemi Batı kültürüne dayalı olup laik, maneviyattan uzak bir ruha ve din karşıtlığına sahiptir. Batıdan türeyen yeni eğitim sistemi, insanın ahlak eğitimini esas alarak tasarlanmamıştır. Temel amacı gelişmeyi sağlayacak teknik becerileri öğretmek ve uzman personel sağlamaktır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerde bu sistemin öğrencileri 3 gruba ayrılmaktadır. 1. Az sayıda insan kendi dini ve kültürel değerlerine bağlı kalarak birçok yeni bilimin manevi konularla ilgili zayıflığını, güvenilmezliğini fark eder ve bunlardan etkilenmez. 2. Bazı insanların kafası karışır. gerçeği tanımaz. Hayal kırıklığı içinde ve kaybolmuş bir şekilde yaşamaya devam eder. 3. Yeni bilimlerin öğretilerinin etkisi altında kalanların büyük bir bölümü maneviyata olan inançlarını yitirmiş ve maddi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktalar. Bu tür insanlar sömürgeci ülkeleri bu alanda diğerlerinden daha ileri gördükleri ve onların isteklerini takip ettikleri için onlara bağlanırlar. Eğitim sisteminin yanı sıra metinler, ders kitapları da tahakkümün ve sömürgeciliğin yeni araçlarıdır. Eğitim sisteminin amaçlarını belirli seçici materyaller sunarak sağlayan metinler ve ders kitapları, egemen kültürün hakimiyetini genişletmenin önemli mekanizmalarından biri olan seçici gerçeklik algısını meşrulaştırma görevini üstlenmektedir. Bu arada Batı ülkeleri içinde ve dışında aynı eğitim sisteminin savunucuları olan Batı eğitim sisteminde yetişmiş eğitim merkezleri ve öğretmenler tahakküm sisteminin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde bir araç haline gelebilir. Fakat her zaman böyle olacak anlamına gelmiyor. Ülke sevgisi ve milli gururla yeni öğretiler edinirken bunu ülkesinin ilerlemesi ve kalkınması için kullanmaya çalışan çok sayıda öğretmen de vardır. Günümüzde oldukça yaygın olan bir diğer tahakküm aracı da İngilizce dilinin yaygınlaşmasıdır. İngilizcenin bilimsel ve uluslararası bir dil olarak dönüştürülmesi ve uluslararası belgelerin bu dilde yayınlanması, bu dilin dünya çapında yayılmasına yardımcı olmanın yanı sıra Batı kültürünün diğer ülkelerde de yayılmasına neden olan araçlardan biridir. Bu sorun özellikle film ve dizilerde çok belirgindir. Bu dili öğretmek için yapılan film ve CD'lerin içeriğine ve bu dilin geleneksel eğitim lehçelerinin içeriği dikkate alındığında hepsi sonuçta dünyada yolsuzluk ve müstehcenliğin yayılmasına yol açtığı görülüyor. Tahakkümün diğer araçları kültür kurumları ve vakıflardır. Kültür vakıfları, sistemlerin, metinlerin ve eğitim merkezlerinin destekçisi olarak hareket eder. Çeşitli kültür vakıfları arasında American Ford, Carnegie ve Rockefeller vakıfları amaçlarına ulaşmak için örgütler ağı oluşturan en önemli vakıflar arasındadır. Bu vakıflar hayırsever bir görünümle ve dünyanın diğer milletlerine yardım etmek amacıyla kuruldukları unvanıyla faaliyet göstermekteler. Ancak gerçekte kapitalist sömürge sisteminin ana unsurlarıdırlar. Tıpkı kapitalizmin sermaye fazlasını yurt dışına ihraç etmek için bu vakıfları kullanması gibi. Sürekli kar ve birikim elde etmek, çok uluslu şirketleri teşvik etmekte, ideoloji yaymak için kültür vakıfları gibi kültür kurumlarına da güvenmektedirler. 20. yüzyılda bu Amerikan vakıfları gelişmekte olan dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ve ekonomik çıkarlarıyla tutarlı, öngörülebilir ve yönetilebilir toplumsal dönüşümü sağlayacak koşulları yaratmayı amaçlayan programlar uyguladılar. Amerika ülkesini yöneten vakıf yetkilileri ve siyasetçiler, tahakkümün maddi olabileceği gibi, İnanç boyutunun da olduğunun, yönetimin, kontrolün çoğu zaman gündelik yaşamdan ve fikirlerden köklendiğinin bilincindeydiler. Günlük faaliyetlerin temeli olan düşünme, bizi oluşturmakta ve bariz siyasi ekonomik gücün uygulanmasıyla sınırlı olmamaktadır. Vakıflar, belirli sosyal olguların meşrulaştırılmasında önemli bir rol oynamış, böylelikle yönetimin ve çıkarlarıyla uyumlu belirli bir gerçeklik algısının garanti altına alınmasına yardımcı olmuştur. Aynı zamanda vakıflar başka gerçeklik algılarının ortaya çıkmasına izin vermeyecek şekilde kültürel ve ideolojik tahakkümün yaratılmasında ve sürdürülmesinde de önemli rol ifa etmiştir. Dolayısıyla Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki kültür vakıflarının çabalarının bu ülkelerin kapitalist dünyanın merkezine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığını sağlamaktan başka bir hedefi yoktur. Sömürgeciliğin araçlarını tanıtmanın ve incelemenin devamında uluslararası örgütlerden de bahsetmek yerinde olacak. Onların sömürgeciliğin kötülüklerini ilerletmedeki rollerine dair bazı noktalara değinmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütler her ne kadar küresel ve uluslararası nitelikte gibi görünseler de sömürgecinin elindeki araçlardandır. Uluslararası kuruluşlar menşei türüne göre iki kategoriye ayrılabilir. 1. Başlangıçtan itibaren sömürgecilik ve saldırganlık düşüncesiyle oluşturulan örgütler. 2. Sömürgeci bir temeli olmayan kişi veya grupların önerisiyle, iyilik saikiyle ortaya çıkan, amacı insanlığa hizmet etmek veya bir sorunu kaldırmak olan ama ne yazık ki zamanla ve hayatlarının geri kalanında sömürgecilerin hizmetinde bir araç haline gelen ikinci grup örgütler. Şimdi bunlara değinmek istiyoruz. Dünyanın en büyük uluslararası örgütü olan Birleşmiş Milletler, tarihinde sömürgecilere karşı tek bir adım atmamıştır. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası da 1945 yılında kurulmuştur. Her ülkenin kendisinde bulundurduğu sermaye miktarına göre oy kullanma hakkı olması ve hissedarlarının çoğunluğunun da gelişmiş ülkeler olması nedeniyle bu kuruluşlar pratikte insanlığa hiçbir hizmet vermedikleri gibi birçok ülkenin ekonomik süreçlerine de zarar verdiler. 1995 yılında kurulan Dünya Ticaret Örgütü'nün şu anda küresel düzeyde sömürgeci bir eğilimi var. Örneğin kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin kabulü üyeliğin ön şartıdır ve bunun ekonomi ve ticaretle hiçbir ilgisi yoktur. Aslında bu bir bahanedir. Kültürel sömürüye, Batı kültürünün ve değerlerinin dünyanın diğer yerlerine yayılmasına yönelik bir adımdır. Bugün dünyada hakimiyet ve sömürge sistemine hizmet eden bir diğer uluslararası kuruluş da atom silahlarının yayılmasının önlenmesi ve atom enerjisinin barışçıl kullanımında uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla 1957 yılında kurulan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'dır. İnsan hakları evrensel şartı, kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve nükleer silahların yasaklanması anlaşması da sömürgecilerin dünya üzerindeki hakimiyetini genişletmek için kullanılan sözleşme ve uluslararası anlaşmalardır. Mesela insan hakları evrensel şartı, batılı ve insan hakkındaki materyalist görüşlerle uyumlu, tüm eksikliklerine rağmen uluslararası bir belge haline gelmiş. Batılı ülkeler insan hakları ihlalcileri arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen bu uluslararası sözleşmenin diğer ülkelere karşı araç kullandıkları ve onları baskı altına aldıkları kabul edilmektedir. Masonluk gibi sömürgecilikle ilgili örgütler ve gizli siyasi örgütler diğer ülkelerdeki sömürgecilik ajanlarını tespit etme, eğitme ve istihdam etme aracı olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca terör örgütleri ve mafyada sömürgeciliğin uğursuz hedeflerine doğru ilerlemede yardımcı olmaktadır. Örneğin sömürgeciliğin egemenlik kurmak için kullandığı önemli araçlardan biri de narkotik ve psikotrop maddelerin kullanımının yaygınlaşmasıdır. Çünkü bu maddelerin sömürgeleştirilen ülkelerin insanlarını, dolayısıyla mafya gruplarını sömürme ve ehlileştirme konusunda büyük etkisi vardı. Bu konu da sömürgeleştirme akışına yardımcı olmaktadır. Amerikan McDonald's restoranı gibi hizmet görünümünde olan hizmet kurumları aslında Amerikan kültürünün diğer ülkelerde yayılmasının bir aracı sayılır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu bölümün devamında sömürge sürecinde modellemenin rolünü ele almak istiyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin. İnsanların rol modelleri ihtiyacı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ve sömürgeciler halkın bu ihtiyacından yararlanarak onlara insanları istedikleri hedeflere yönlendirecek modeller sağladılar. Ne yazık ki pek çok kişi model seçerken hata yaptılar. İran İslam İnkılabı'nın rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi hayatta rol model almanın önemini şöyle anlattı. Bir rol model isteyen herkes bir örnek arar. Ancak herkes bir rol model ararken doğru yolu izlemez. Dünyada öyle insanlar vardır ki onlara kim sizin dikkatinizi çekiyor diye sorarsanız, hayatları nefsin havasına kullukla geçmiş alçak ve küçük insanlardan bahsettiklerini görürsünüz. Onların tek sanatı sadece gafillerin sevdikleri şeylerdir. Küçük ve gafil insanları bir anlığına eğlendirirler. Dünyanın bazı sıradan insanlarına rol model olurlar. Sömürgecilerin egemenliklerini sürdürmek için ortaya koydukları modeller şunlardan ibarettir. 1. Aktris, güzellik kraliçesi, terbiyeli kızlar gibi ünvanlarla genç nesli yok etme ve saptırma işine girişen kadın ve erkekler bu yolla insanları materyalist ve yozlaşmış bir hayata sürüklemektedirler. 2. Rap, heavy metal, playboy gibi farklı isimlerle genç nesli saptırmakla meşgul olan norm bozucular. 3. Spor kahramanları, sporu isimlerine ve markalarını araç haline getirenleri insanları örnek alırlar. 4. Tasavvuf iddiasında bulunurlar ve insanları maneviyattan uzaklaştıranlar. 5. Partilerin liderleri ve eski kabilelerin liderleri rolünü oynayan ve halkı onları taklit etmeye davet edenler. 6. Masum çocukların duygularını kullanan ve onları sömürgecilerin arzuladığı yaşam tarzıyla tanıştıran oyuncak bebekler ve oyuncaklar. Bu oyuncak bebeklerin en belirgin örneği Amerika'da üretilen ve Amerikan yaşam kültürünün simgesi olan Barbie'dir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bahsettiğimiz şeyler sömürgeciliğin amaçlarına ulaşmak için kullandıkları araç ve yöntemlerdendi. Bir sonraki sohbetimizde sömürgeciliğin etki ve sonuçlarına değineceğiz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün ise su krizinin gelecek nesillerin gıda güvenliğini ne kadar etkileyeceğini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde suyun eskiden beri dünyada kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olduğunu belirttik. Artık insanlar genelde nehirler ve su kaynakları yakınında toplanır ve ziraatle uğraşırlardı. Söz konusu kaynakların %97'si tatlı su değillerdi ve bu yüzden çok kısıtlı bir bölümü insan tarafından kullanılabilirdi.
Buna ilaveten yerkürede bulunan suların en az %76,1'i kristal veya buzullar halinde olmasından dolayı insan tarafından kullanılamazdı. Yeni ve modern tarımcılık yöntemlerinin kullanılması ve suyun verimli halde kullanılması ise dünyada artmakta olan nüfusun gıda maddelerini sağlama hedefine ulaşmak için hayati etkenlerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun tahminlerine göre gelecek 30 yılda insanlar %60 daha fazla gıdaya ihtiyaçları olacaktır. Bu artışın büyük bir bölümü ise sulamaya ihtiyaç duyan, daha fazla üretim için daha az arazi kullanma yöntemi olan yoğun ekimden olacaktır.
Bu yüzden su kaynaklarına ulaşma ve rekabet meselesi insan için temel sorunlardan biri olacaktır. Bu yüzden gıda ürünleri için suyun en verimli ve doğru kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Tarım sektöründe doğru üretim yönteminin de kullanılması ve geleneksel tarım metotlarının modernleştirilmesi suyun tarım sektöründeki verimlilik düzeyini de artırmanın ilk çözüm yoludur. Bu arada modifiye tohumların kullanılması toprak kalitesini yükseltmek ve tarımcılığın diğer modern yöntemlerini kullanmak eş zamanlı olarak üretimin artmasına ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına sebep olabilir. Bu arada sulama yöntemlerinin modernleştirilmesi ve su sızıntılarının önlenmesi de büyük önem taşıyor.
tarım sektörü mevcut suların en az %70'ini kullanmakla su tüketiminde en büyük sektördür. Ürünün yetişmesi için önemli miktarda su kullanılması gerekiyor. Öyle ki 1 kilo pirinç yetiştirmek için 1,3 metreküp su kullanılmalıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından gelişmekte olan 93 ülkede yapılan araştırmalar söz konusu ülkelerde su rezervleri hızla azalmakta olduğunu gösteriyor. Bu kaynakların yeri dolmazken 10 ülke kritik durumdadırlar. Şöyle ki tarım için gereken suyun temini bağlamında yenilenebilir su rezervlerinin %40'ını kullanmak zorundadırlar. Bu arada 8 ülkede su temini için ciddi sorunları vardır ve bu ülkelerde yenilenebilir su kaynaklarının %20'sini tarım sektörüne tahsis etmeleri gerekiyor.
Gelişmekte olan ülkeler kendi besinlerini üretmek için her ne kadar kuru tarım ve sulama yöntemi tarıma özen gösterseler de tarım ürünlerinin çoğu sulama yöntemiyle yetişir. FAO'nun tahminlerine göre 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde sulama tarım arazileri %20 kadar artacaktır. Ürün yoğunluğu ile ekim alanı 250 milyon hektardan 320 milyon hektara yükseltilebilir. Söz konusu artış için her damla suyun en verimli şekilde kullanılması gerekiyor.
Gıda ve su güvenliği eksikliği topraktan başlar. Birleşmiş Milletler çok ses getiren raporunda toprak verimliliğinin sona erdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının incelemeleri mevcut sürecin devam etmesiyle besin üretmek için kullanılan toprakların ancak 60 yıllığına verimli olabileceğini gösteriyor. Bu korkunç düşüncenin görüntüsünü halihazırda dünyada genelde toprak erozyonu nedeniyle dünya tarım ürünlerinde %20'lik düşüş görebiliyoruz. Karada küçük çiftçilerin arazilerinin gasp edilmesi örneği denizlerde de yaşanıyor. Dev firmalar küçük balıkçıların yerini alıyorlar. Böylece avlanan balıklar besine ihtiyacı olanlara değil daha az ihtiyacı olan fakat daha zengin olanlar için ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 3 milyar insan günlük protein ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü deniz ürünlerinden temin ediyor. Fakat mevcut sürecin devam etmesiyle deniz ürünlerini nerelerden temin etmeliyiz? Endüstriyel hayvancılığın verimliliği şaşırtıcı şekilde düşüktür.
Tahran Radyosu.
Halihazırda buğday ve tahıllardan üretilen kalorinin %36'sı ve proteinin %53'ü hayvanların beslenmesi için kullanılıyor. Söz konusu besin maddelerinin 2/3'ü gıda işleme sürecinde yok oluyor. Guardian dünya çapından edindiği verilere dayanarak yayınladığı raporda bitkilerden fasulye ve bezelye edinilen her gram protein için 1 santimetre toprağa ihtiyaç olduğunu bildirmiştir. Aynı miktarda hayvansal protein için 1 metre kare yani yaklaşık 100 kat fazla toprağa ihtiyaç vardır. Tabii ki hayvancılık için uygun olan topraklar tarım için elverişli olmayabilir. Fakat bu alanlar doğal hayat ve ekosistemin kalıcı olması için temel role sahiptir. Sulaklar kurutuluyor, ağaçlar kesiliyor ve fidanlar ise kökten çıkartılıyor.
Etobur hayvanlar avlanıyor ve bitkiden beslenen hayvanlar ise doğal ortamdan sürülüyor ve her geçen gün daha fazla alan vahşi hayattan yoksun bırakılıyor. Daha fazla hayvansal protein üretmek için Madagaskar ve Brezilya yağmur ormanları yok ediliyor. Halihazırda daha fazla et tüketmek bir yana ihtiyacımız olan besinleri üretmek için bile gereken alana sahip değiliz. Yoksul kesimin gıdasını sağlayabilen arazilerin et üreten çiftlikleri çevirmek, pratikte yoksul insanların besinlerini ağızlarından çalmaktır. Tabii bu şekilde gezegenimizden de biyoçeşitliliği de tamamen silmiş oluyoruz. 21. yüzyılın başından itibaren neredeyse İran yüz ölçümünün yarısı kadar bir alan yoksul insanların avucundan çalınmış ve sanayi büyük tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu tarım alanları söz konusu bölge halkının besinlerini değil, zengin ülkelerin talep ettiği tarım ürünlerini yetiştiriyor.
Thank you.
Tabii ki bu krizler yok edici ve korkunç etkileri vardır, fakat olayın tümü değil. Dünyada genel gelir düzeyinin artması ile büyük bir çoğunluğun beslenme modeli bitkisel protein bazlı beslenmeden hayvansal proteine geçmektedir. Son yarım asırda et üretiminin miktarı 4 kata çıkmasına rağmen zengin ve yoksul ülkeler arasındaki fark ise daha da artmıştır. Ortalama küresel tüketim miktarı İngiltere'nin yarısı ve Amerika'nın 3'te 1'idir. Bu ülkeler dünyada en fazla et tüketen ülkeler olarak tarım arazilerinin çoğunu tahrip etmişlerdir. Peki bunca besini nereden sağlamak gerekir? Dünya nüfusunun sabit kaldığını farz etsek de yine de beslenme modelindeki bu değişiklik kalıcı olamaz. Şimdi dünya nüfusunun artmakta olduğunu da düşünsek, et tüketim oranının artması ile daha fazla insanın açlığına şahit olabiliriz. Birleşmiş Milletler 2010 yılına göre 2030 yılında et tüketim miktarının %70 artacağını tahmin ediyor. Bu oran aynı dönemde nüfus artış oranının 3 katıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı et tüketimine olan talebin artması nedeniyle daha fazla arsa hayvancılık faaliyetleri için ayrılır. Mevcut artış ile 2050 yılına kadar 2005 yılında et üretimi için ayrılan arazilerin 2 katı et üretimi için tahsis edilmelidir.
Fakat yer kürümüzde böyle bir talep artışı için gerekli arsa mevcut değildir. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü tarafından açıklanan rapora göre tahmin edilmeyen hava durumu konusu çeşitli su depolama seçenekleri için yüklü yatırımlar gerektiriyor. Böylece dünya toplumu böyle belirsiz ve bilinmeyen durumdan geçiş için hazır olabilir. Halihazırda sulama tarıma bağlı beslenen toplumlarda milyonlarca çiftçi bu hayat kaynağı unsurun tahmin edilmez ve düzensiz ulaşım imkanı ve azalma tehlikesi ve riski ile karşı karşıya bulunuyor. Küresel uzmanların belirttiğine göre dünyada insanların besinlerini üreten toplumun sayısı su yönetiminde yeni ve daha ciddi bakışlar ve kararların alınmasını gerektiriyor.
Asya kıtasında tarım arazilerin yaklaşık %66'sı sulanmazken Afrika'da besin maddeleri üreten tarım alanlarının yaklaşık %94'ü yağışlarla sulanıyor. Bu verilere göre uzmanlar Afrika ve Hindistan'da yaklaşık 500 milyon insanın tarımda yeni sulama metotlarından yararlanabilirler. Maalesef yağışların yüksek olmasına rağmen gerektiği kadar bu sulardan yararlanamıyor. Örneğin Afrika çiftçileri eskiden beri daha iyi ve verimli bir ürün için en uygun tohum serpme zamanını biliyorlardı. Fakat halihazırda yağışları tahmin edemedikleri için en uygun zamanı belirleyemiyorlar. Bu yüzden geçimleri tarımdan sağlanan bu gibi çiftçilerin bekası ise yağışlara bağlıdır. Bu gibi çiftçiler muhtemel zararların riskini azaltmak için her mevsimde az miktarda tohum serperek daha az hasat kazanıyorlar. Onlar ürünlerinin zamansız yağışlarla serptikleri tohumların yıkanacağı veya yağışların gecikmesiyle kuruyacağını biliyorlar. Bu şartlarda iklim değişikliğinde her geçen gün yaşanan böyle dalgalanmaların sonuçları daha endişe verici sonuçlar doğurabiliyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.